Ayrım 11, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 127. 1538 Masaya Yanardağı, Para Tanrısı Volkan. Başka zamanlarda Masaya Yanardağı'nın ağzından pek çok giz bilen, Mısır ve savaşa ilişkin iyi öğütler veren çıplak yaşlı bir kadın geldi. Hristiyanlar geldiğinden beri, diyor Kızılderililer, yaşlı kadın yanan dağdan ayrılmayı kabul etmiyor. Birçok Hristiyan Masaya'nın cehennemin ağzı olduğunu, patlamalarının ve hiç dinmeyen vahşi dumanının bitimsiz cezaları duyurduğunu sanıyor. Bazıları ise 50 fersahtan görülen bu akkor duman bulutunu, dağın karnında fokurdayan, eritilip arıtılan altın ve gümüşün yarattığını öne sürüyor. Ateş ne kadar alevlenirse altın ve gümüş o kadar saflaşıyor. Bu sefere bir yıldır hazırlanılıyor. Peder Blas del Castillo çok erken kalkıp Pedro Ruiz, Benito Davila ve Juan Sanchez'e günah çıkarttırıyor. Dördü gözlerinde yaşlarla bağışlanma dileniyor ve gün ağarırken yürüyüşe başlıyorlar. İlk inen rahip oluyor. Miğferi başında, ipek atkısı boynunda, haçı elinde olan rahip bir sepetin içine giriyor ve ateşten ağzı çevreleyen devasa düzlüğe ulaşıyor. Cehennem değil, cennet diye duyuruyor külden kapkara haçını taşların arasına saplarken. Yol arkadaşları hemen onu izliyorlar. Yukarıdan Kızılderililer makara, zincir, kazan, kiriş, kol demiri ve benzeri şeyleri indiriyorlar. Demir kazanı aşağı sallıyorlar. Derinliklerden ne altın ne de gümüş geliyor. Yalnızca kükürtlü cüruf. Daha da aşağı indirdiklerinde yanardağ kazanı yutuyor. 1541 Şili Santiago'su, İnies Suarez. Birkaç ay önce Pedro de Valdivia bu tepe ile bu vadiyi keşfetti. Tepeyi binlerce yıl önce keşfetmiş olan Araucanolar ona acı anlamına gelen Huelen diyorlardı. Valdivia ise Santa Lucia adını taktı. Valdivia tepesinin doruğundan ırmağın kolları arasındaki yeşil toprağı gördü ve İspanyol fatihlere eşlik eden, onlar için savaşan havari Santiago'ya adanacak bir kent için dünyada bundan iyi yer olmayacağına karar verdi. Kılıcıyla pusulanın dört ana yönünde havaya çizgi çekti ve yeni sınırın Santiago'su böylece doğdu. Şimdi ilk yazını yaşıyor. Saz çatılı, çamur ve çalı çırpınan birkaç ev, ortada bir alan, kazıklardan çepeçevre bir duvar. Santiago'da yalnızca 50 adam kaldı. Valdivia'da onlarla birlikte Cachapoal Irmağı'nın kıyılarında kalıyor. Gün doğarken nöbetçi duvarın tepesinden alarm veriyor. Dört bir yandan yerli bölükleri yaklaşıyor. İspanyollar savaş çığlıklarını duyuyorlar, birdenbire üstlerine bir ok yağmuru iniyor. Öğlen olduğunda evler kül olmuş, duvar yıkılmış, alanda göğüs göğüse çarpışıyorlar. Sonra İnies hapishane olarak kullanılan kulübeye koşuyor. Orada nöbetçi İspanyolların bir süre önce yakaladığı 7 Araucano reisini bekliyor. Kadın ona reislerin başlarını kesmesini öneriyor, yalvarıyor, emrediyor.
Ne?
Başları.
Ne?
Böyle. İnies onun kılıcını alıyor, 7 baş havada uçuyor. Bu başlar kuşatılanları kovalayanlara dönüştürüyor. Saldırıya geçen İspanyollar havari Santiago'ya değil, yardımcı Azize'ye dua ediyorlar. Valdivia, Cuzco'daki evinde gönüllü kaydetmeye başladığında ilk yazılan Malagalı bir kadın, İnies Suarez olmuştu. Bu güney topraklarına işgalci güçlerin başında Valdivia'nın yanında atını sürerek güçlü çelik kılıcı, ince halkalı zırhıyla geldi. O zamandan beri de Valdivia ile birlikte yürüyor, savaşıyor, yatıyor. Bugün onun yerini aldı. Erkeklerin arasındaki tek kadın, ona maço kadın diyor ve onu Roland ve El Cid ile karşılaştırıyorlar. Bu arada kadın komutan Francisco de Aguirre'nin parmaklarına yağ sürüyor. Parmakları kılıcının kabzasına yapışmış, savaş bugün için sona erdiği halde kabzadan kopmuyorlar. 1541 Nochistlan Kayası, Asla. Katırını bile almışlardı. Şimdi gümüş tabaklarında yemek yiyip halılarına basanlar onu Meksiko'dan ayaklarında prangalarla atmışlardı. 10 yıl sonra memurlar savaşçıyı geri çağırıyorlar. Alvarado Guatemala'yı yönetmeyi bırakıyor. Cortez'le birlikte fethettiği bu nankör ülkelere dönüyor. Kızılderilileri cezalandırmak için. Kuzeye Cibola'nın 7 altın kentine gitmek istiyordu. Ama bu sabah savaşın en civcivli anında yere düşen bir at yardan aşağı attı onu. Meksika'ya döndü Pedro de Alvarado ve Meksika'da yatıyor. Miğferi bir dalda asılı, kılıcı dikenli çalıların arasına düşmüş. Çelik bıçağındaki kakma hala okunabiliyor. Beni onurlandırmadan kınıma sokma. 1541 Eski Guatemala kenti Beatriz. Pedro de Alvarado Francisca ile evlenmişti ama Veracruz yolunda içtiği portakal çiçeği çayı Francisca'yı çarptı. O zaman Pedro Francisca'nın kardeşi Beatriz ile evlendi. Beatriz onu Guatemala'da beklerken 2 aydır dul olduğunu öğrendi. Evinin içini dışını karalarla bezedi. Kimse görmeden rahatça ağlayabilmek için pencere ve kapıları çiviledi. Aynada o kadar çok beklemekten kuruyan ve şimdi bekleyecek bir şeyi kalmayan çıplak gövdesine, artık şarkısı tükenmiş gövdesine bakıp ağlıyor. Yalnızca orada mısın sevgilim diye hıçkırabilen ağzıyla ağlıyor. Nefret ettiği bu eve, kendisinin olmayan bu ülkeye, çevresinde sarhoş askerlerle, kendisini hasta eden kızılderili hizmetkarlarla, ev ile kilise, pazar ayini ile garnizon yemeği, vaftiz ve cenaze törenleri arasında geçen yıllara ağlıyor. Midesine dokunan yemeklere, her zaman savaşacak bir savaş ya da fethedilecek bir ülke olduğu için hiç gelmeyene ağlıyor. Her köpek havlaması ya da horoz ötüşü üzerine yerinden sıçradığı yalnız yatağında yapayalnız karanlığı okumayı, sessizliği dinlemeyi, havada resimler çizmeyi öğrendiği zaman döktüğü gözyaşlarına ağlıyor. İçi paramparça ağlıyor, ağlıyor. Sonunda tek başına kapandığı evden çıktığı zaman duyuruyor. Guatemala valisi benim. Uzun süre valilik yapamıyor. Yanardağın kustuğu bir su ve taş çağlayanı kenti boğup dokunduğu her şeyi öldürüyor. Tufan Beatriz'in evine doğru ilerlerken o kiliseye koşuyor. Mihraba çıkıp Meryem Ana'ya sarılıyor. 11 hizmetçisi onun ayaklarına ve birbirlerine sarılırken Beatriz haykırıyor. Orada mısın sevgilim? Sel Alvarado'nun kurduğu kenti yok ediyor. Suyun gümbürtüsü giderek yükselirken Beatriz haykırmayı sürdürüyor. Orada mısın? 1541 Cabo Frio. Gün doğarken cırcır böceği öttü. Kadiz limanında gemiyi aldıklarından beri suskundu. Küçük kafesinde 2,5 aydır sessizlik ve keder egemen. Bugün ise Pruva'dan geminin kıçına kadar çınlayan sevinç çığlığı ile uyandırıyor herkesi. Mucize! Mucize! Son anda değiştiriliyor geminin rotası. Cırcır böceği karanın yaklaşmış oluşunu kutluyor. Onun uyarısı sayesinde denizciler Brezilya sahili kayalıklarında parçalanmaktan kurtuluyorlar. Plata Irmağı'na yönelen bu seferin başı Cabeza de Vaca, böylesi konularda çok bilgilidir. Kızılderili köylerinde ölüleri dirilterek Amerika'yı bir kıyıdan ötekine geçtiğinden beri ona mucizeler yaratan al var diyorlar. 1541 Quito, El Dorado. Gonzalo Pizarro'nun adamları uzun zamandır yağmur ormanında yürüyorlar. Altın tenli prensin ve tarçın kurularının peşinde. Buldukları ise yılanlar ve yarasalar, sivrisinek orduları, bataklıklar ve dinmeyen yağmurlar. Korkudan birbirlerine sarılmış bu çıplak adamlardan oluşan kervanın yolunu şimşekler aydınlattı geceler boyunca. Bugün öğleden sonra bir deri bir kemik halde yaralar içinde Quito'nun dış mahallelerine varıyorlar. Her biri tanınmak için adını söylüyor. Seferin 4000 kızılderili kölesinden dönen olmadı. Komutan Gonzalo Pizarro diz çöküp toprağı öpüyor. Dün gece düşünde üstüne sıçrayıp kendisini parçalayan ve yüreğini yiyen bir ejderha gördü. Bundan dolayı şimdi ona haberi verdiklerinde gözünü bile kırpmıyor. Kardeşim Francisco Lima'da öldürüldü. 1541 Konla Payara Amazonlar. Bugün Aziz Yahya yurdusu günü savaş kötü gitmiyordu. Francisco de Orellana'nın adamları kıyıdan gelen beyaz kanoların içlerindekileri, guletlerinden attıkları çakmaklı tüfek ve Tatar yaylarıyla temizliyorlardı. Ama cadılar kavgaya hazırlanmışlardı. Birdenbire ortaya çıktı savaşçı kadınlar, dehşetli güzel ve yırtıcı. Sonra da kanolarla kaplandı ırmak ve gemiler baştan kıça, hatta ana direklerine kadar oklarla kaplı, ürkmüş kirpiler gibi ırmağın yukarısına kaçtı. Cadalozlar dövüşürken gülüyorlardı. Bu son derece çekici, büyüleyici kadınlar erkeklerin önüne geçtiklerinde Konla Payara köyünde korkudan eser kalmadı artık. İspanyollar bunca çaba ve şaşkınlıktan bitkin halde Tapajos ırmağının ağzından kayboluncaya kadar gülerek, dans ederek, şarkı söyleyerek, memeleri rüzgarda titreşerek savaştılar. Böylesi kadınlardan söz edildiğini duymuşlardı, şimdi buna inanıyorlar. Kadınlar güneyde erkeklerin olmadığı, erkek doğan çocukların boğulduğu bölgelerde yaşıyorlar. Gövdeleri açlık duyduğu zaman kıyı kabilelerine savaş açıp tutuklu alıyorlar. Ertesi sabah onları geri gönderiyorlar. Bir aşk gecesinden sonra delikanlı giden yaşlı dönüyor. Orellana ve askerleri dünyanın en güçlü ırmağında yollarına devam edip kılavuz, pusula ya da harita olmadan denize ulaşacaklar. Ormanın ortasında baltayla oyarak ölü atların nallarından çivi ve menteşe, eski ayakkabı derisinden körükler yaparak derip çatı verdikleri iki guletle gidiyorlar. Bırakıyorlar kendilerini, Amazon ırmağı onları ormanın içinden sürüklüyor. Kürek çekmeye bile güçleri yok. Dualar mırıldanıyor, Tanrı'dan bundan sonraki düşmanlarını sayıları ne olursa olsun erkek yapmasını diliyorlar. 1542 İguazu Irmağı, Güpegündüz. Demir giysilerinin altında ısırık ve yaraların acısıyla kıvranan, sıcaktan buharlaşmış Alvar Núñez Cabeza de Vaca atından iniyor ve ilk kez Tanrı'yı görüyor. Çevresinde dev kelebekler uçuşuyor. Cabeza de Vaca İguazu şelalesinin önünde diz çöküyor. Kükreyen, köpüren sular göklerden atlıyorlar, bütün ölenlerin kanını yıkamak ve bütün çölleri kurtarmak için. Buğular ve gökkuşakları bırakan, kuru toprağın derinliklerinden yukarı ormanları çekip çıkaran seller, gürleyen sular, Tanrı dışkısı toprağı dölleyen, yaratılışın ebedi ilk günü. Bu Tanrı yağmuruna ulaşabilmek için Cabeza de Vaca dünyanın yarısını yürüyerek öteki yarısını yelkenle aştı. Onunla buluşabilmek için gemi kazalarına, acılara kaplandı. Onu görmek için yüzünde gözle doğdu. Hayatın ona kalan bölümü bir armağan olacak. 1543 Cuba Gua İnci Avcıları. Deniz sarsıntıları ve korsanlardan bunalan yeni Kadiz kenti düştü. Daha önce bütün ada düşmüştü. 45 yıl önce Kolomb'un kırık çanak karşılığında Kızılderililerden inci aldığı bu Cuba Gua adası. Onca çok avlanmaktan istiridyeler tükendi. İnci avcıları ise denizin dibinde yatıyorlar. Bu sularda Kızılderili köleler en büyük incilerin bulunduğu yataklara ulaşmak için sırtlarına taş bağlanıp dibe gönderilir. Hiç ara vermeden güneşli bir yerden ötekine yüzerek kayalara ve dibe yapışmış istiridyeleri toplarlardı. Hiçbir köle fazla dayanamazdı. Er ya da geç akciğerleri patlar, denizin üstüne dalgıç yerine bir kan seli çıkardı. Köleleri yakalayan ya da satın alan adamlarsa denizin kızıla dönmesinin nedeninin istiridyelerin de kadınlar gibi adet görmesi olduğunu söylerlerdi. 1544 Machu Picchu Taş Taht. Manco Inca buradan Vilcabamba ülkelerini yönetti. Buradan uzun ve zor bir savaş yürüttü. Yangınlar ve baskınlar savaşı. İşgalciler gizli kaleye giden dolambaçları bilmiyorlar. Hiçbir düşman bunu bilmiyor. Yalnızca komutan Diego Mendez ulaşabildi bu saklanma yerine. Kaçarken geldi. Almagro'nun oğlunun buyruğuyla kılıcı Francisco Pizarro'nun boğazını parçalamıştı. Manco Inca onu barındırdı. Diego Mendez daha sonra Manco Inca'nın sırtına bir bıçak sapladı. Machu Picchu'nun taşları arasında parlak çiçeklerin kendilerini dölleyen herkese bal sunduğu yerde Inca güzel giysilere sarılmış yatıyor. İnkaların savaş türküsü. Hainin kafatasından içki içip dişlerinden gerdanlık yapacağız. Kemiklerinden flüt, derisinden davul. Sonra dans edeceğiz. 1544 Campeche, Las Casas. Bir süredir burada limanda sıcak ve sivrisineklerle baş başa bekliyor. Rıhtımlarda yalın ayak dolaşıyor, denizin yükseliş ve inişini, bastonunun taşlardaki sesini dinliyor. Chiapas'ın yeni atanan piskoposuna kimsenin diyecek lafı yok. Bu Amerika'nın en nefret edilen adamı, sömürgeci beylerin deccali, bu toprakların felaketi. İmparatorun İspanyol fatihlerin oğullarını kızılderili kölelerden yoksun bırakan yeni yasalardan o sorumlu. Madenlerde ve çiftliklerde onları besleyen bu eller olmadan ne olacak onların halleri? Yeni yasalar boğazlarından lokmayı alıyor. Bu Amerika'nın en sevilen adamı, sessizlerin sesi, alanlardaki hayvan pisliğinden daha kötü muamele görenlerin inatçı savunucusu. Aç gözlülükten İsa'yı en acımasız Tanrı'ya, kralı insan eti yiyen bir aç kurta dönüştürenlerin lanetleyicisi. Campeche'ye ayak basar basmaz Papaz Bartolome de Las Casas, kızılderili sahiplerinden hiçbirinin günah çıkararak bağışlanamayacağını açıkladı. Burada saray katiplerinin el yazısıyla değil, basılı olarak geldikleri için piskopos belgelerinin de yeni yasalar gibi geçersiz olduğunu söyleyerek yanıtladılar onu. Afaroz tehdidi savurdu, güldüler, kahkahalar da güldüler. Çünkü Papaz Bartolomeo'nun sağır olduğu iyi bilinirdi. Bu akşam Chiapas krallık kentinden haberci geldi. Kent hükümeti kasasında piskoposun kendi görev bölgesine yapacağı yolculuk için para bulunmadığını iletiyor ve ona cenaze fonundan birkaç kuruş gönderiyor. 1544 Lima, Carvajal. Yeni doğan gün ışığı alandaki lambalarında asılı gölgelere biçim ve yüz veriyor. Erken kalkanlardan kimi irkilerek tanıyorlar bunları. Cajamarca'da İnka Atahualpa'yı yakalayanlardan iki eski İspanyol fatih dilleri dışarıda, gözleri fırlamış sallanıyorlar. Davul sesleri, nal şakırtıları, kent uykusundan sıçrayarak uyanıyor. Tellal avazı çıktığı kadar bağırıyor. Yanında Francisco Carvajal ona ne söyleyeceğini fısıldıyor ve dinliyor. Tellal Gonzalo Pizarro'yu konsey, vali olarak tanımazsa, Lima'nın bütün belli başlı yüksek tabaka üyelerinin bu ikisi gibi asılacağını ve tek bir evin bile yağmadan kurtulamayacağını duyuruyor. İsyancı birliklerin mareşali General Carvajal öğleye kadar süre tanıyor. Carvajal! Yankı sona ermeden önce krallık mahkemesi yargıçları ve Lima'nın önde gelenleri aceleyle üstlerini giyip yaka paça saraya koşuyor. Gonzalo Pizarro'yu tek ve mutlak yetkili olarak kabul eden kararnameyi tartışmasız imzalıyorlar. Tek eksik avukat Zarate'nin imzası. O eliyle boynunu ovuşturup duraksarken ötekiler şaşkın halde titreyerek bekliyor. Atların soluyuşunu savaş alanında yerlerine almış, dizginlere asılmış, saldırmaya hazır askerlerin küfürlerini duyuyor ya da duyduklarını sanıyorlar. Acele et diye yalvarıyorlar. Zarate evlenmemiş kızı Teresa'yı bıraktığı yüklü çeyizi, kiliseye yaptığı şimdikinden çok daha sakin bir yaşamın bedelini fazlasıyla ödemiş cömert bağışları düşünüyor. Ne bekliyorsunuz sayın avukat? Carvajal fazla sabırlı değildir. Carvajal, Avrupa'da 30 yılı aşkın, Amerika'da 10 yıl savaş, Ravenna'da ve Pavia'da dövüştü. Roma'nın yağmalanmasına katıldı. Meksika'da Cortes, Peru'da Francisco Pizarro ile birlikte çarpıştı. Dağ sıralarını 6 kez aştı. Ant şeytanı! Savaşın ortasında miğferini göğüslüğüne atarak öne atıldığı bilinen bir dev. Atının üstünde yer orada uyur. Sakin olalım beyler, sakin olalım. Masum kanı akacak. Kaybedecek zaman yok. yeni satın alınmış soyluluk sanlarının üstünde dar ağacının gölgesi büyüyor. İmzalayın efendim, Peru'da yeni faciaları önleyelim. Avukat Zarate Kastüyü kalemi mürekkebe batırıyor, bir haç çiziyor ve imzalamadan önce altına şunları yazıyor. Tanrı ve bu haç üstüne ve İncil'i yazan azizlerin sözleri üstüne yemin ederim ki üç nedenden imzalıyorum. Korkudan, korkudan, korkudan. 1545 Chiapas Krallık Kenti, Valladolid'den kötü haber geliyor. Krallık en önemli yeni yasaları, Kızılderilileri özgürleştiren yasaları askıya aldı. Yürürlükte kaldığı 3 yıldan bile az sürede kim uydu bunlara? Gerçekte kollarına parlak bir kırmızı ile özgür damgası vurulmuş Kızılderililer bile köle olmaya devam ettiler. Bunun için mi bana haklı olduğumu söylediler? Papaz Bartolome Tanrı tarafından yüzüstü bırakılmış hissediyor kendini. Dalsız bir yaprak, yalnız bir hiç. Hiçbir şey değişmesin diye bana evet dediler. Şimdi bağırsaklarından başka kalkanları olmayanları kağıt bile koruyamayacak. Krallar yeni dünyayı papadan bunun için mi aldılar? Tanrı yalnızca bir bahane mi? Bu cellat gölgesi benim gövdemden mi çıkıyor? Bir battaniyeye sarılmış Prens Felipe'ye mektup yazıyor. Yanıt ya da izin beklemeden Valladolid'i ziyaret edeceğini duyuruyor. Papaz Bartolome sonra şiltenin üstüne diz çöküyor, yüzük geceye dönük kendi uydurduğu bir duayı yüksek sesle okuyor. 11. ayının sonu. Sayfa 136.